İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem Politika'yla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz gazeteci Hakkı Özdal. Hoş geldin Hakkı.
Merhaba Çağrı, hoş bulduk.
Hakkı'yla bugün aslında geçen haftanın bir değerlendirmesini yapacağız. Geçen hafta hareketli günler yaşadık. Her gün yeni bir yasak kararı, Kaftancıoğlu'na dönük bir hapis kararı vardı. Ve bunların ne amaca hitap ettiğini, ne demek olduğunu konuşacağız Hakkı Özdal'la. Ayrıca da Erdoğan'ın konut meselesine ilişkin yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye piyasasındaki konut krizini ve insanların barınma hakkına dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hakkı, hemen geçen haftaya bir gidelim. Her gün bir yasak kararı. Eskişehir'de festival yasaklandı. Ankara'da gençlerin gitmek istediği bir pop müzik grubu yasaklandı. Bunun dışında Karadeniz'de çay mitingi yapılacağı zaman Karadeniz'in birçok bölgesindeki bu eylem yasakları konuldu. Ve küçük küçük örneğin mesela geçen haftanın gündemlerinden bir tanesi bir havayolu şirketinin Pegasus'un rakılı fotoğrafından kaynaklı tutuklama taleplerine kadar uzanan garip bir şey yaşadık aslında. Üzerine de Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'li başkanının 8 sene önce attığı tweetler açısından bakıldığında yasak kararı geldi, hapis kararı geldi. Siyasi yasak tartışılıyor şu anda. Tüm bunlar için üst üste gelmesi, bir seçim değerlendirmesi yorumu yapıldı, seçimlere böyle gidilecek deniliyor. Sen buna katılıyor musun? Bu kadar üst üste gelen yasaklardan biz ne anlamalıyız?
Hı hı. Öncelikle bu seçimle ilgili kısmıyla başlayalım istersen Çağrı. Seçim olursa böyle gidilecek, yani en azından iktidarın oyun planının böyle olduğu anlaşılıyor. Ya da olası bir seçimden kaçmanın, seçimi ertelemenin yolu da aslında böyle bir yüksek hararetle, yüksek gerilimle çizilecek gibi görünüyor. Şimdi bütün bu gelişmeler, senin sıraladığın bütün bu gelişmeler, Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası verilmesi ve ardından bir siyasi yasakla karşı karşıya gelmesi ki bu konuda da belirsizlik sürüyor. CHP üyeliği sürecek mi, sürmeyecek mi? Bu konuda da hukukçular bile tam bir mutabakata varmış değiller. Bazı kentlerde özellikle gençlerin katılacağı festival ve eğlencelerin, o kentlerdeki dini cemaat ve tarikatların da açıkça rol oynadığı, rol üstlendiği bir süreçle, birer süreçle yasaklanması, hatta biraz geriye gidip Gezi davası ile ilgili alınan karar bunlara eklenebilir. Son olarak Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini son derece ne denir? Hani üzerinde düşünmeden, düşünmeye bile gerek duymadan, gerekçesiz bir şekilde neredeyse iptal etmesi. Bütün bunlar toplamda bence bize bir şey söylüyor. Ya da rakıyla, içkiyle fotoğraf veren insanlar için tutuklanma istenmesi. Bütün bunlar bize ortak bir şey söylüyor bence. Bu da doğrudan ya da dolaylı olarak seçimle ilgili. Aslında Türkiye'deki siyasal durumun hem mevcut haliyle hem gelecekteki olası halleriyle ilgili. Şu söylenebilir. Türkiye bir yandan özellikle ücretli emeğin, emeğiyle geçinenlerin çok derinden hissettiği bir ekonomik sorunlar yumağı içinde. Çok yüksek bir pahalılık, temel tüketim maddelerinde çok yüksek bir pahalılık, enflasyon. Ücretlerde gerileme, reel ücretlerde artık erozyona varan kayıplar yaşanıyor. Fakat bir yandan da bankacılık sektörü karlarını arttırıyor. Büyük sermayenin karları artıyor. Türkiye teknik olarak ekonomik krizin içinde değilmiş gibi görünüyor. Hı hı. Türkiye ekonomisi küçülmüyor en azından ve hatta Erdoğan bununla açıkça övünüyor. Şimdi bu tablo geçtiğimiz Eylül'den itibaren Erdoğan yönetiminin ekonomideki bir makas değişikliğinin doğrudan bir sonucu. Bu ekonomideki makas değişikliği, hatta seninle de burada yaptığımız programlarda tartıştık, konuştuk, faiz indirimlerine dayanan TL'yi ve dolayısıyla ücretleri, emeği ucuzlatmayı bir tür temel parametre kabul eden ihracata dayalı bir ekonomik model önerdiler. Döviz kurundaki neredeyse şok düzeyindeki yükselişleri öncelikle önemsemediler. Sonra bunu kontrolden çıkma aşamasında kur korumalı mevduat adı altında aslında orada yaşanan bütün kayıpları toplumun sırtına faiz yükü olarak yıkacak bir önlem aldılar. Ve Türkiye yaşadığı, Türkiye toplumu, Türkiye insanları yaşadıkları bu derin ekonomik sorunlar içerisinde siyasal olarak da daha belirsiz, iktidar açısından söylüyorum, yeni arayışlara açık bir hale büründü. Bu noktada Erdoğan ve yönetimi için yapılabileceklerden bir tanesi, bir çözüm arayışlarından bir tanesi, üçlü bir programı uygulamak oldu. Bunlardan ilki ekonomideki bu konuda, bu tutumda ısrar etmek. Ekonomik programdan vazgeçmemek, bu konuda hiçbir esnemeye gitmemek. İkincisi, politik baskıyı arttırarak, muhalefetin belli başlı kesimlerini cezalandırarak, bu arada eklemeden geçmeyelim, HDP'ye yönelik baskılar, HDP Genel Merkezi'nin önünde bir HDP'li milletvekiline bir polis yetkilisinin seni çivilerim demesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin gündemin sürekli sıcak ve diri tutulması, bunları da eklemek lazım. Ekonomik programı savunmanın yanı sıra ikincisi, bir politik baskıyla aslında hem çok söylene geldiği biçimiyle söylersek bir korku toplumunu, korku iklimini canlı tutmak, insanları politik sözlerini söylemekten sakınır hale getirmek ve son olarak bütün bunlara eşlik eden bir İslamizasyon, yani en çekirdekteki AKP örgütünün, AKP iktidarının en çekirdeğindeki tarikatları, cemaatleri, en gerici unsurları bir tür gündelik yaşamı, sosyal yaşamı dinselleştirerek, gündelik yaşamdaki dinselleşmeyi arttırarak, bu konuda daha cüretkar davranarak bu sürecin hem ekonomideki ısrar hem de politik baskı sürecinin yanında tutmaya çalışmak.
Peki ters etmez mi Hakkı? Örneğin şuradan kastım. Yasak kararlarına baktığımızda Karadeniz'de çay üreticilerini karşısına alıyor. Eskişehir'de festival yapan ve o festivalde cemaatleri dinleyen bir noktada gençlerin bir araya gelmesine ve içki içmesine açıkçası bizim manevi değerlerimize aykırıdır diye hedef gösterilen gençlerin festivali yasaklanıyor. Öbür tarafta dönüyorsunuz, başka bir belki iktidarın direkt yasakladığı veya bir şey değil ama yargı eliyle rakı içen ve bunu bir özel bir günde paylaştıkları için tutuklamaya kadar vardıran ve bir yaşam bu şekliyle yaşayan kesimleri karşısına alan bir yargı kararı ortada. Pegasus kararından bahsediyorum. Toplamda baktığımda CHP'de aslında Gezi'ye verilmiş bir gözdağı Canan Kaftancıoğlu ile beraber ve tabii ki İstanbul seçimlerine ilişkin bir gözdağı. Şimdi toplamda baktığımda bir taraftan karşısına gençleri orada alıyor, öbür taraftan üreticileri alıyor, diğer taraftan Gezi taraftarlarını alıyor. İstanbul meselesi keza öyle. Bütün bu karşıya toplayıp buradaki öfkeyi yükseltme hali olmaz mı? Yani yönetmek istediği ve baskılamaya çalıştığı kesimleri, seçimleri böyle almaya çalışırken bu durum ters etmez mi? Başka türlü öfkelere yol açmaz mı?
Böyle bir risk var tabii. Fakat iktidarın bu riskleri o eskisi kadar hesaplayıp ona göre davranma hareket alanı daralmış durumda. Yani o düzeyde, o lükse sahip değil artık. Çünkü iktidar bu hamleleri yaparken aslında yeniden bir çoğunluk elde etmek, yeniden bir çoğunluğun rızasını elde etmekten çok daha çelikleşmiş bir azınlığın tahakkümünü uygulayabilmek gibi bir yolu tercih ediyor olabilir. Yani toplumun geniş kesimlerini dinselleşmeye, festivallerin yasaklanmasına, çay üreticisinin yürümesinin yasaklanmasına ikna etmek ve destekçi pozisyona geçirmek yerine bütün bu yasaklar, baskılar, dinselleşme etrafında toplanacak bir çekirdeği, güçlü çekirdeği aslında bir azınlığın bir çoğunluğa tahakkümü için işlevli hale getirmek adına kullanıyor. Çünkü şu detay önemli bence, devlet elinde tüm kurumlarıyla, ordu, polis, yargı ve bugün ne kadar işlevli kullanıldığını görüyoruz. Polisin, yargının neredeyse doğrudan siyasal iktidarın amaçları doğrultusunda hareket ettiğini, bazı konularda cerrahi kararlar verdiğini görüyoruz. Bu yüzden toplumun rızasını üretmek noktasında ortaya çıkacak riskleri göze alıyor olabilirler. Bu risklerden kaçınmıyor olabilirler diye düşünüyorum.
Aynı zamanda da herhalde bütün kurumları, resmi kurumları elinde, bir de resmi olmayan kurumlar var. Bu seçimlere giderken örneğin sıklıkla gündeme gelen Sadat. Bunu konuşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu kararından sonra bir hamle yaptı ve Sadat'ın önüne gidip paramiliter bir odaklar yaratıldığına seçim güvenliğine ilgili herhangi bir şey olduğu zaman bunun sorumluluğunun Sadat olduğuna dikkat çeken de bir açıklama yaptı. Konuşuldu, tartışıldı. Sadat çok kirli geçmişte anıldı son 7-8 yıldır yanlış bilmiyorsam. Meral Akşener'de dile getirdi silahlı insanlar ortaya sunuyor diye Suriye'den geliyorlar vesaire diye ya da Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme geldi. Sadat'ın Türkiye siyasetinde etkisi nedir sence? Hı hı.
Ya öncelikle Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne giderek açıklama yapmasına dair belki birkaç şey söylemek lazım. Canan Kaftancıoğlu kararı geçtiğimiz hafta Perşembe günü verildi. Cuma günü CHP buna karşılık olarak iki şey yaptı aslında. Bir tanesi Bursa'da yapılması planlanan mitingin İstanbul'a taşınması. İkincisi Sadat'ın önüne giderek olası bir seçime müdahale, fiziki, fiili müdahale niyetinin orada ilk kez CHP Genel Başkanı düzeyinde ve olası müdahalenin öznesi işaret edilerek gösterilmesi idi. Şimdi bu ikisi de önemli fakat şöyle önemli. Şimdi Bursa mitingini İstanbul'a taşımak, o mitingi büyütmek ve bir karşı gövde gösterisine çevirmek CHP'nin stratejisi açısından anlamlı. Fakat bir şeye daha tekabül ediyor olabilir. Uzun süredir CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu iktidar karşısında sağa çok fazla prim verdiği, sağdaki ortaklarıyla çok fazla taviz ilişkisine girdiği bir hat izlemekle suçlanırken bir bakıma el yükseltiyor gibi göründü. Bu Millet İttifakı'nın desenindeki bir olası değişimin, Millet İttifakı'nın o altılı bütünlüğünü bozmadan aslında, o şemsiyeyi bozmadan yaşanabilecek bir değişimin içinde daha anlamlı hale gelebilir. Şöyle ki, CHP sağa prim verdikçe solda bir buradaki sağ sol kavramlarını da aslında izleyiciler tahmin ediyordur. Daha genel geçer anlamlarda kullanıyoruz ama şöyle söylemek lazım. Halkın temel sorunları, temel endişeleri, temel ihtiyaçları dururken işte endişeli muhafazakarlar, helalleşme gibi doğrudan sağ siyasetin hatta eski AKP siyasetçilerinin beklentilerine odaklanmış bir siyaset varken daha toplumsal sorunlara odaklı bir eğilimi tercih etmek zorunda kalıyor olabilirler. İstanbul'a taşımak, mitingi ve büyütmek bu açıdan anlamlı. Sadat hamlesi de şu açıdan anlamlı. Türk toplumun genelinde şöyle bir kanaat var. Bunlar seçimi kaybetse bile gitmezler. Kavga çıkarırlar. Zorluk çıkarırlar.
Seçimi yaptırmayacaklar.
Yaptırmazlar. Ya seçimi yaptırmayacak şekilde bir tedbir alırlar ya da yapılmış seçimi bozmak üzere bir tedbir alırlar.
Türkiye'nin... Ki tanık olduk yani. Evet. Halkın ne yazık ki İstanbul seçimlerinden mühürsüz oyları 16 Nisan sürecine, Ankara'da seçimin kesintisine. Üsküdar'da bile trafolara giren kedilerden falan bahsedildi. Gitti belediyeler. Yani bunları çok yaşadık.
Bir de 7 Haziran var tabii. 7 Haziran 1 Kasım arası var ki son zamanlarda sıklıkla dile de getirilir oldu 7 Haziran 1 Kasım arası dönem. Şimdi toplumun genelinde bu kimi zaman bir endişe, kimi zaman bir bıkkınlık ve yılgınlığa yol açıyor. Çünkü muhalefet olası böyle bir girişime karşı fiziksel bir güç göstermiyor. Bu konuda kıymeti kendinden menkul bir takım teminatlar veriyorlar sadece. Hiç merak etmeyin, o seçimler yapılacak, o seçimlerde de bunlar kaybedecekler gibi sözlü teminatların dışında bir şey yapılmıyordu. Sadat'ın önüne gitmek bu açıdan anlamlı. Sadat Türkiye'deki paramiliter yapılanmalar açısından ne büyük bir yer işgal ediyordur. Onun lekesi Türkiye'deki toplam paramiliter örgütlenmelerin ortaya çıkıyor ki bazen kadın cinayetleriyle anlıyoruz, öğreniyoruz. Bazen başka vesilelerle öğreniyoruz ki paramiliter oluşuma yatkın ya da böyle kullanılabilecek çok fazla yapı var aslında. Hı hı. Sadat tabii ki bunlar için de çok dikkate alınması, ciddiye alınması gereken öne çıkan bir kuruluş. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de yaşananlar bir gayri nizami devlet örgütlenmesinin neredeyse açık açık hiçbir saklama gizleme gereği duymadan ilan edilmesi, siyaseten sorumlu olan yöneticilerin bile bu konuda son derece cüretkar açıklamalar yapmaları Sadat'ı ve benzerlerini önemli hale getiriyor. Bu açıdan Sadat binası önünde yapılan açıklamayı tek başına yabana atmamak lazım. Fakat toplum her şeye rağmen bu konularda da daha somut adımlar talep ediyor. Örneğin terörist yetiştiren Sadat'ın nerede, hangi kampta, ne tür yöntemlerle bu tür insanları organize ettiği, sevk ve idare ettiği konusunda daha açık ifadelere ihtiyaç var ki anlaşıldığı kadarıyla bu konuda bazı elde belgeler ya da bilgiler var. Bu konuların iktidarla örtük bir pazarlık, örtük bir karşılıklı ima, gözdağı, tehdit yerine topluma daha açık konuşulması.
CHP siyaset açısından mı söylüyorsun?
Evet, o açıdan söylüyorum. Hani elde bir belge varsa bunun hukuk yok diyerek...
Yani şuradan soruyorum, üzerine denk geldiği için. Bugün Orhan Bursalı'ya konuştuğunda açık açık soruldu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bir duyum mu aldınız Sadat'la ilgili diye bu soruya cevap vermekten imtina etti. Sadat'ın yapısını anlatmakla beraber cevap vermediği için belki buralarından mı açık konuşulması lazım acaba?
Daha açık konuşulması lazım ya da hani bu bir hani hukuki açıdan da bir strateji izleniyorsa topluma sadece Sadat'ın önünde yapılmış bir basın açıklamasından ibaret bir görüntü verilmemeli. Hı hı. Bunu şu açıdan söylüyorum. Kaftancıoğlu cezasından önce muhalefetin gündeminde Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi nedeniyle ortaya çıkan durum ve tartışmalar vardı ve adaylık tartışması iktidarın ve iktidar çevresindeki bazı gazetecilerin, basın kuruluşlarının da basıncıyla muhalefetin iktidar başkanlık seçimindeki adayı tekrar gündeme gelmiş ve konuşuluyordu. Eğer biz Sadat gündemini, mitinglerin Bursa'dan İstanbul'a taşınmasını ya da başka ölçülü ya da kontrollü el yükseltmeleri muhalefetin müstakbel adayını belirleme sürecinde bir çekişmenin içinde anlamlıysa bunun toplum açısından bir karşılığı yok. Bunu muhalefetin adayının kim olacağından bağımsız olarak bu tür sorunları toplumda daha açık konuşmak gerekiyor. Toplumu bu konuda daha sorumlu düzeyde bilgilendirmek gerekiyor.
Evet, neden Sadat'ın önüne gidildiği belki daha konuşulabilir.
Daha somut şeyler söylemek olabilir. Gerekiyor. Ya da Sadat'ın tek başına olmayabileceği, başka unsurlar da olabileceği. Yani ya da Sadat gibi gayri nizami unsurların yanında bizzat devletin kendi unsurlarının böyle bir süreçte rol üstlenebileceğine dair işte hukukun aldığı kararlar, yargının aldığı kararlar ortada. Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurullarında son kanunla yapılan değişiklikle birlikte.
Vali atamaları keza denk düşer. Evet. İçişleri Bakanı'na yakın isimlerin atanması ya da merkeze çekilmesi.
Ve orada da bu görevden almaların genellikle göç sorununu yakından yaşayan, göç meselesiyle çok yakından ilgili olan kentlerde yaşanmasının üzerinde durulması, bunun ne anlama geldiği konusunda da muhalefetin daha fazla inisiyatif alması gerekiyor toplumu bilgilendirmek açısından.
Evet, bu iyi bir konu. Bunu konuşalım bir dahaki gündem politikada. Ama ekonomi meselesine geçmek istiyorum. Biraz konut krizi meselesi üzerinden konuşacağız ama önce şununla başlayalım. Seninle yayına girmeden önce şöyle bir internet sitelerini taradık, haberleri de taradık. Pat pat zam haberleriyle başladık programa. Benzin, alkollü içecekler, kahve gibi ürünler artı çaya zam geldiğini öğrendik. Kimisi resmi olarak açıklandı, kimisi duyumlar eşliğinde ilerliyor. Bunlar tabii zaten hani bir ilk adımları daha da geliyor zamlar. Bir taraftan dolar yükseldi vesaire. Bununla beraber değerlendirmeni isteyeceğim Hakkı. Geçen hafta Erdoğan bir konut kredisi 2 milyona kadar halktan isteyen insanlara faizli kredi vereceğini, faizin düşük tutacağını hatta çok söyledi. Düşük. İnşaat firmalarına da aslında açık çek diyebileceğimiz bir imkan da tanıdı. Açıklama yapılır yapılmaz konut satışları patladı ki biz zaten halk olarak hem ev kiralarından hem de bir ev alabilme hayalinin çok uzağına düşen bir noktaya itilmiştik. Şimdi biraz daha geriledi galiba. Toplamda bu ekonomi meselesine ne diyeceksin? Neler oluyor sence?
Evet. Yani konutla ilgili adım bu Eylül ayından beri izlenen ekonomi politikasıyla çok doğrudan örtüşen bir adım. Hatta kur korumalı mevduat diye Aralık ayında açıklanan o geçici pansumanın bir benzeri ve hem hazineyi hem de aslında yurttaşları yeni bir yükün altına sokan bu ucuz kredilerin yükü yurttaşların sırtında olacak. Şöyle bakalım, 2 milyon liralık ev, 1 milyon liralık ev. Türkiye'de emeğiyle geçinen büyük kalabalıkların bu tür evleri alma, bu tür evler için bir peşinat çıkarma ya da ortaya çıkacak kredi taksitlerini ödeyebilme gücü var mı? Yok. En ucuz kredi bu tür bir hesaplamayla en ucuz kredi yaklaşık 3 asgari ücrete tekabül ediyor. Demek ki bu toplumun geniş kesimleri için ortaya çıkmış bir çözüm önerisi değil. Şöyle bir şeye ihtiyaç var. Her türlü Erdoğan sıklıkla tekrar ediyordu. Yastık altı, yastık altı deyip duruyordu. Her türlü dövize ihtiyaçları var. Yastık altında olduğunu düşündükleri, bazı tasarruf sahiplerinin el altında tuttuklarını düşündükleri paraları istiyorlar. Bu paraları saklandıkları yastık altından çıkartmak için cazip bir ıslık çalıyorlar aslında. Ve karşılığında da büyük bir faiz yüküyle karşı karşıya bırakıyorlar hazineyi. O yük çalışan sınıfların sırtında olacak. Bu adım eve, konuta en çok ihtiyacı olan en alt kesimlerin konut sorununu çözmeyeceği gibi onları daha uzun süre bir konut sahibi olma hayalinden uzaklaştıracak şekilde yoksullaştıracak bir adımdır. Bu tasarruf sahibi diye anılan, aslında parası olan, bir tür rantiye geliri olan kesimlere dönük ve uzun vadede toplumun büyük çoğunluğuna zarar verecek, onu büyük bir yük altında bırakacak ve geçici olarak yastık altındaki dövizleri, altınları dolaşıma sokmayı hedefleyen, kısa süreli bir çözüm için uzun vadeli bir problemi göğüslemeyi göze alan bir adım. Para ihtiyaçları var, TL bastıklarını biliyoruz ama dolar basamıyorlar. Bugün dolar 15-65 seviyesini gördü. Doları güçlükle tuttukları, doları tutmakta da zorlandıkları anlaşılıyor. Dolar fiyatlarındaki yeni bir şok Türkiye ekonomisi için yine özellikle hem küçük esnaf, küçük üretici hem de emeğiyle geçinen kesimler için pahalılık yok, daha fazla artan bir yoksulluk olarak geri dönecek. Bu çıkmazların içinde atıyorlar bu adımları. Konut sorununu AKP baştan beri konut sorununu çözmek, dar gelirlilere konut üretmek gibi bazı iddialarla geldi. Fakat veriler gösteriyor ki konut sorunu çözülmediği gibi tersine çok sayıda evi olan mülkiyet sahiplerinin lehine ve toplumun geniş kesimlerinin, yoksulların aleyhine bir makas açılıyor orada. Giderek daha fazla insan karşılaması çok zor kiralarla karşı karşıya kalıyor. Bugün Türkiye'de konut sorununun en önemli yanı ev satın almaktan çok bir bakıma da kira sorunudur. Ve bu yöntemlerde konut sorununun çözülemeyeceği çok açık.
Evet, daha büyük krizler kapıda gibi görünüyor zannımca. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Sevgili izleyenler, Hakkı Özdal'la hem bu siyasi yasak kararını, Kaftancıoğlu'nun hem bu yasakların seçime giderken ne anlama geldiğini konuştuk. Hem de biraz konut krizine ve ekonomi meselesine değinmiş olduk. Yeniden karşınızda olacağız önümüzdeki programda. Hoşça kalın şimdilik.